Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğa ile birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Gündelik hayatın hengamesi içerisinde üzerine düşünmediğimiz ama düşünmemiz gereken konuları ele aldığımız Felsefenin İzinde adlı programımdan merhaba. Bugün Hegel'den biraz bahsetmek istiyorum. Hegel seneler geçtikçe, gidip gelip yeniden okudukça, karşılaştıkça daha iyi anlamaya başladığım bir filozof. Ve sizin de mutlaka denk geldiğinizi düşünüyorum. Türkiye'de kimi bilim insanları, mesela Celal Şengör gibi isimler, Hegel'in zırva olduğunu söyleyerek çok sert çıkışlarda bulunmuşlardı ve bu içerikler YouTube'da, farklı platformlarda yüz binlerce kez izlendiği için de insanların Hegel'in felsefesinin mantıksız zırva olduğuna dair bir ön yargıları var. Şimdi bu bir mantık hatası bu arada. Hangisi diyeceksiniz? Hegel'in zırva olup olmadığından bağımsız olarak belirli bir alanda uzmanlığı olan kişinin kendi alanı dışında başka yerlerde de herhangi bir beyanda bulunduğunda onun örneğin mesela Celal Şengör örneğinde jeolojideki uzmanlığından dolayı felsefede söylediği her şeyin de doğru olduğunu düşünme yanılgısı. Burada Şengör zırva dediği için o örnek üzerinden gidiyorum ama bunu genellikle yapıyoruz. Ben de yapıyorum mesela. Hayranı olduğum bazı filozoflar oluyor ve o filozofun düşünme sistemine çok saygı duyduğum için sonrasında atıyorum ilişkilerle ilgili, beslenmeyle ilgili, hayatla ilgili herhangi bir şey söylediğinde de acaba bu doğru mu diyorum. O kişiye dair mevcut ön yargılarımız, bu ön yargı her zaman olumsuz olmak durumunda değil, onun söylediği başka şeyleri değerlendirme becerimizi birazcık baltalıyor diyebilirim. Şimdi ben Şengör ve Hegel zırva örneği üzerinden girdim. Bunu yaparken de şöyle bir rahatlığım var. Daha önce kendisi benim YouTube kanalıma konuk olmuştu biliyorsunuz ve bir iletişimim var onunla. Biz bir gün Zoom üzerinden nedensellik üzerine konuşmuştuk. Ta o zamanlar videoyu çektiğim dönem yani benim nedensellik konusundaki fikirlerimi merak etmiştim. Bu tabii aramızda bir görüşmeydi yani bunu herhangi bir yerde yayınlamadık ve o noktada şey dediğini anımsıyorum. Bir öğrenci öğretmeninin fikirlerinin yanlış olduğunu göstermeye çalışmalıdır. Yani esas amaç bu zaten. Benim nerede yanıldığımı bana anlatmadıktan sonra çok da bir anlamı yok gibi bir şey söylemiştim. Ve ben konuyu evirdim çevirdim demek ki böyle biraz içimde kalmış Hegel'e getirdim. Ve Hegel'in diyalektik kavramının onun iddia ettiği gibi bir şey olmadığını... Bu kavramı anlatmak konusunda da bir Almanca kavram var. Hani Şengör de çok iyi Almanca bildiği için oradan yola çıkmıştım. Aufhebung. Bundan bahsederek meselenin özgürlük bilinciyle ilgili olduğunu, tarihle ilgili olduğunu anlatmaya çalıştım. Hegel de çünkü Thiel'in fenomenolojisinde şey der mesela. Diyalektik bir şeyin kendisi olmaktan çıkarak başka bir şeye dönüşmesi değil. Yani burada biz tözel bir dönüşümden, çelişkiden bahsetmiyoruz der. O yüzden diyalektik kavramı bağlamında genellikle yanlış anlaşılan bir şey var. Bu yüzden de diyalektik kavramı yanlış olduğu düşünüldüğü için genel olarak felsefesinin yanlış olduğu düşünülüyor. Aslında genel olarak felsefesinde yanlış olabilecek pek çok şey de var bu arada. Ama neden yanlış olduğunu söylerken diyalektik kavramının yanlış bir sorunsallaştırmasına temelleniyorsanız aslında argümanınızda bir problem oluyor. İşte bu bölüm ve bundan sonraki diyalektik bölümünde madem ki Hegel'i eleştireceğiz ve ondan nefret edeceğiz, bari bunu doğru temellerde yapalım. Yani Hegel'in söylediği şey üzerinden bir eleştiri getirelim diyorum. Gerçi Hegel'in ne söylediğini anlamak da çok zor. Yani yanlış anlaşılmalara yol açan şeylerden bir tanesi de Hegel'in kendisi zaten. Felsefe tarihinde yazılarının zorluğuyla ünlü olan iki kişi var. Biri Hegel, diğeri Heidegger. Bu iki Alman'ın yazılarında bir zorluk derecesini yaratan şeylerden bir tanesi kelimeleri kendine özgü bir şekilde kullanması ve yeni kavramlar yaratması. Mesela Hegel'de kavram kavramı var. Kendi kavram kavramı bizim kavramımızla aynı şey değil mesela. Ya da bazen söyledikleri bir açıdan acayip naturalist geliyor, acayip doğalcı geliyor ki bir açıdan gerçekten de öyle. Ama Hegel'in mutlak idealist olarak kategorize edildiğini görürsünüz. Çünkü onun idealizmi de sandığımız idealizm değildir. Benim Hegel konusunda ana kaynaklarımdan biri olan ünlü Hegel yorumcusu Frederick Beiser, Gerek onun öğretisinin çok katmanlılığı, gerekse yazım dilinden dolayı Hegel okumayı demir bir leblebi çiğnemeye benzetir. Yani pek zevkli değildir. Richard Bernstein'ın Neden Şimdi Hegel adlı metninde de söylediği gibi, aşağılamalarla perişan edilmiş bir düşünür varsa o da Hegel'dir. Hegel'in söylediklerini kendisinin bile muhtemelen anlamadığına dair yaygın bir şaka vardır. Yine de her zaman söylediğim gibi bir şeyi anlamıyor olmamız onun gerçekten anlamsız olduğu anlamına gelmez. Bu bir çeşit anlayış kıtlığının da emaresi olabilir. Yani insan arada durup kendinden de şüphe etmeli. Bu gerçekten anlamsız mı yoksa ben mi bunu anlamıyorum? O yüzden öğretilerinin yanlışlığını, doğruluğunu değerlendirmeyi şimdilik bir kenara bırakalım. Adım adım size bunu açtıktan sonra en sonunda kendiniz karar verirsiniz. Öncelikle biraz genel tanışma merasimi. Hegel 1770 yılında bugünkü Almanya sınırları içerisinde Stuttgart'ta doğdu. 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başında Avrupa'da yaşamış bir entelektüel portresi canlanmalı gözünüzde. Aksi takdirde anakronizm hatasına düşüyoruz. Nitekim Hegel de Fransız İhtilali döneminde yaşadı. Yani köklü kurumların, mutlak görünen olguların değişip, dönüşüp, tırnak içinde gelişebileceğine tanıklık ettiğini söyleyebiliriz. Hegel'in ilk kez kendi felsefi sistemini ortaya koyduğu eserler Fichte ve Immanuel Kant üzerine yapmış olduğu eleştiriler. Bu bölümü tam olarak ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum ama bu bölümü dinlemekteyseniz oralarda bir yerlerde mutlaka bir Kant bölümü vardır. Yine de ben o kısmı dinlememiş olanlar için zaten orada da saf aklın eleştirisini böyle detaylı bir şekilde anlatmamıştım. Hegel'in sistemini anlamanın altın anahtarı olan Kant eleştirisine bakmak istiyorum. Böylelikle Hegel'in neyi savunduğunu, neyi eleştirdiği üzerinden çıkarsayabiliriz. Kant ne yaptı? Onun o büyük ve zorlu eseri Saf Aklın Eleştirisi adlı kitabının amacını bir cümlede özetlemem gerekseydi, neyi bilebilirim sorusunu yanıtlama motivasyonu ile bilinebilir olanı sınırlamaktı diyebiliriz. Yani insan olarak ben neyi bilebilirim? Bu soruyu sorduktan sonra bilinebilir olanı sınırladı dedim. İşte bu noktada Kant sürekli bir ayrımlara gidiyor. Özne ile nesneyi ayırt ediyor, içkinle aşkını ayırt ediyor, deneyimi önsel olanla deneyimden sonra geleni ayırt ediyor. Ve bu ayrımlardan sonra şöyle bir yere varıyor Kant çok temel olarak. Bilginin sınırlarına bakarak diyor ki, ben aslında benim aklım aracılığıyla, yetilerim aracılığıyla tesis ettiğim görünüşleri, fenomenleri bilebilirim. Bu sınırın ötesinde kalan şeyleri Numen olarak adlandırır ve onların bilinemeyeceğini savunur. Daha da basitleştireceğim şimdi Kant'la ilk kez tanışanlar için. Benim karşımda bir mikrofon var ve sizin de etrafınızda muhtemelen bir telefon var. Ben size bir telefon nedir desem, telefon hakkındaki bilginizi düşünmenizi istesem ne dersiniz? Telefona dair duyularınızın algıladığı verileri işleyen, aklınızın ortaya koymuş olduğu telefon fenomenini söylersiniz değil mi? Yani bir telefonu parçalamaya başlarsanız renginden bahsedersiniz, ağırlığından bahsedersiniz, durumundan bahsedersiniz. Yani duyusal dünyanızdaki verilerden bahsedersiniz, o enformasyondan bahsedersiniz. Ve maksimum onun sizin anlam yaşam dünyanızdaki araçsallığından söz edersiniz. Peki ben şöyle bir şey sorsam. Şimdi sen kendini bu denklemden çıkar, telefon kendisinde ne? Yani dışarı bakın, bu taş kendisinde nasıl acaba? Benim onu algılamamdan bağımsız olarak taş kendisinde nasıl gözüküyor ya da taşın kendisindeki mevcudiyeti nedir desem ne dersiniz? Ben bunu bilemem. Çünkü ben ve o arasında farklılık var. Özne ve nesne iki kutuplu bir şey. Dolayısıyla ben taş hakkında bendeki taş deneyimini ve taş kavramsallaştırmasını biliyorum dersiniz. Kant tam olarak bunu anlatıyor. O yüzden Kant felsefesi ciddi bir yarık açıyor felsefe tarihinde. Yani bir, kendinde şeyler var. İki, benim onlar hakkında kurmuş olduğum temsiller var. Ve ben sadece benim kendi kurduğum temsiller dünyasını bilebiliyorum diyerek özetleyebilirim. İşte bu noktada Kant'ın çok ateşli bir eleştirmeni var, Maimon. Kant'ın bu yaptığı şeyi Descartes dualizmine benzetiyor. Diyor ki, yani evet bilme yetimizin üzerine bir inceleme yapalım. Gerçekten doğayı anlayabilecek miyim, taşı anlayabilecek miyim? Bunları anlamak önemli ama Kant öyle bir şey söylüyor ki biz bu problemi aşamayız, yani onun çözümünü olanaksız kıldı. Dolayısıyla benim bilincim ve dünyanın kendisi arasında aşılamaz bir sınır belirledi Kant. O yüzden 18. yüzyılda ortaya çıkan ciddi tartışmalardan bir tanesi Kantçı felsefenin insanı nihilizm yani hiççiliğe sürüklediği fikri. Ya bu noktadan sonra ben aklımın içerisinde kurulan şeyler dışında hiçbir şeyi bilemeyeceğim. Doğanın kendisini bilemeyeceğim dediğiniz bir yere geliyorsunuz. O yüzden Hegel'in de karşı çıktığı ve kendi felsefesini kurmaya başladığı yer tam olarak burası. Yani Kant'ın öznesi. Çünkü Kant bilinci sadece öznenin kendisinde var olan, deneyimlerimizden önce doğuştan sahip olduğum bir çeşit bilgi üretme mekanizması gibi görüyor. Ve ben bu sahip olduğum yetiyle birlikte sanki bir fabrikaya gelen ham maddelerin işlenmesi gibi sürekli ürünler ortaya atıyorum. Hegel ise bilinç derken bambaşka bir şeyden söz edecek. Çünkü bu Kant bölümüyle ilgili başka bir örnek daha vereceğim. Gerçekten anlamanızı istiyorum. Biraz karikatürize edeyim. Bir fabrika düşünün. Fabrikadaki iş makinaları sistemi akıl. Ve burada makinaların gözünüzün önüne getirin. Makinanın bir tarafından sürekli olarak böyle bir manifold yani görüler geliyor değil mi? Bir sürü kendinde şey belirişleri geliyor. Ham madde diyelim buna, malzemeler geliyor. Ve makinalar bu ham madde malzemeleri tutuyor, işliyor ve bir taraftan da ürünü ortaya koyuyorlar. Diğer banttan da mesela telefon ürünü çıkıyor. İşte Kant şunu söylüyor. Evet bir ham madde var, bu kendinde şey. Ben onun gerçekliğinden şüphe duymuyorum. Ama ben ilkesel olarak ham maddeyi bilemiyorum. Ben ancak bu makina sisteminin ürettiği ürünü biliyorum diyor. Daha da basit bir şekilde anlatamazdım sanırım. O yüzden Kant'ta akıl bendeki bu dünya tasarımını kuran bir mekanizma. Hegel'in derdi bu. Kantçılığa karşı bir pozisyon alması lazım. Ve kimin tarafında pozisyon alıyor olabilir derseniz Spinoza tarafında. Çünkü Hegel ve daha önce üzerine hiç konuşmadığımız Schelling bu fikre karşı çıkıyorlar. Yani bir tarafta nesnenin bendeki görünüşü, bir tarafta da nesnenin kendisi denilen bir şey olamaz. Nesnenin kendisinde başka bir şey olduğunu düşünmek için yeterli gerekçemiz yok diye düşünüyorlar. Böylelikle Kant doğayla arama set koydu. Benim bütüncül bir yaşam, bir ilişkisellik ağı, bir birlik, ortaklaşmanın zeminini imkansız kıldı diyorlar. Yani Hegel'in ortaya koyduğu fikirleri bir yana bırakalım. Aslında bu fikirleri ortaya koyarken arkasındaki arzuyu düşündüğümüzde arzusu oldukça tırnak içinde söylüyorum sempatik. Çünkü varlığı böyle organik bir bütün olarak ele almaya çalışıyor değil mi? Antik Yunan'da bu böyleydi aslında. Oradaki filozoflar kendilerini doğayla özdeşleştirmişti. Çünkü doğayı parçası oldukları canlı bir bütün olarak görüyorlardı. Bu yüzden de temas ettikleri, yaşamın kendisi içerisinde zuhur eden bir çeşitlilik bilinci gibi bir fikir vardı. Burada ben ve doğa, doğadaki nesneler ve onların aslında kendi özleri, oradaki görünüş, böylesi ayrımlar yoktu. Sonrasında önce Platon, sonra Descartes, sonra Kant'la birlikte Batı felsefesinin içine sinen bir fikir oluyor. İkilik, zihin-beden, insan-makina, beden parçalığı, hatta insan-makina gibi bir şey zaten tek tek parçalara bakabilirsin, indirgenebilir. Burada bu parçalar arasında dönüştürücü bir ilişkisellik yok. İnsan ve doğa arasında fiziksel olarak olmasa da bilme bağlamında değil mi, onun farkındalığı, onu anlama bağlamında bir sınır var. Haliyle özne kendisi dışındaki varlığı bütün olarak kavrayamıyor ve ona araçsal değerler yüklüyor. O yüzden Hegel'in yapmayı amaçladığı şeyi anlıyorum ve takdir ediyorum. Burada özne nesne, ben başkası, insan doğa dualizmine karşı aslında mutlak bir bütünlük olduğunu ya da daha doğrusu mutlak bir bütünlük olanağını ortaya koyma amacı. Nasıl geliyor kulağa söylediklerim? Hiç de zırvalamak gibi değil, değil mi? Yani böyle asli bir amaçmış gibi. Ama bu öyle bir bütünlük olsun ki mesela İbrahimi dinlerin tanrısı gibi dışarıdan bir müdahaleyle de organize olmasın diyor Hegel. Aşkın bir yaratıcının yönlendirmeleriyle süreçte belirlenmesin. Hem özne hem nesnenin içerisine alındığı bir bütünlük kavramı, kavramların kendisinin içerisinden çıktığı, kendi sürecinde anlam kazanan, kendi kendini organize eden bir şey olsun bu mutlak bütünlük doğa diyor. Yani aşkın hiçbir şey olmasın. Anlaşıldı sanırım. Fikir şahane. Hegel ile ilgili en sevdiğim yerlerden birisi burasıydı işte. Bir bütünlükten bahsettim, iki içkinlikten bahsettim. Doğa, varlık, mutlak ne derseniz deyin burada dışarıdan bir müdahale olmadan sürecin kendi kendisini inşa etmesinin olanaklarını arıyor Hegel. Bu da hiç anlamsız bir çaba değil. Google'a gidip Hegel neyi savundu falan yazarsanız şöyle bir açıklama göreceksiniz: mutlak idealizm. Sanki Hegel doğa, dünya, evren, varlık dışında böyle aşkın deneyimin ötesinde bir ruh, tanrı, idealar gibi bir şeyden söz etmiş gibi bir çağrışımı var değil mi? Fakat Hegel felsefesi bunun tam tersi. O yüzden bazen Hegel eleştirileri görüyorum. Hegel zaten öyle bir şey iddia etmemiş oluyor. İşte bu bölümün amacı da bu. Ülkede benden çok çok daha iyi Hegel uzmanları, Hegel yorumcuları var ama ben bir şeyleri ilk kez duyanlar için basitleştirme konusunda master yapmış sayılırım. O yüzden bu taşın altına ben de elimi koymak istiyorum. Ne demiştik? Hegel'de doğa üstü, duyu üstü, deneyim üstü, zaman mekan üstü, aşkın, sabit, değişmeden kalan hiçbir şey yok. Spinoza gibi. Yani bu durumda şimdi bayağı Spinoza'ya benziyor. Bu adam niye idealist ki? Bayağı materyalist aslında diyorsanız bu güzel bir soru olur. Bu noktada söylemem gereken şu. Hegel'den etkilenen filozoflar listesinin başında kim var? Karl Marx var. Ve Marx'ın felsefesini biz diyalektik materyalizm olarak etiketleriz. Yani Marx Hegel felsefesine bakıyor ve orada imkan olarak materyalizmi görüyor. Hiç şaşırtıcı değil. Ama bu noktada şunu da demeyin lütfen. Dilara Hegel aslında materyalisti dede olmasın. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hegel alışa geldik anlamda idealist veya materyalist olmayan biri. Yani onu anlamanın en zor yanı da bu. Çünkü özgün bir felsefesi var ve geleneksel kalıplara tam olarak oturmuyor. Ben lisansta öğrenciyken bu kısım hep kafamı karıştırırdı. Hegel bildiğin materyalist diyesi geliyor insanın önce. Aslına bakarsanız başlangıçta alıntıladığım Friedrich Bayzer diyor ki kendi tarihsel perspektifinden görüldüğünde Hegel'in metafiziği 17. yüzyıl erken dönem özgür düşünürlerine dirimselci materyalizm geleneği içerisinde konumlandırılmalıdır. Çünkü Hegel'in öğretisi bir tin içerdiğinden dolayı onu materyalist olarak kabul etmemiz güç gözüküyorsa o zaman materyalizmin yaygın tanımını biraz değiştirelim diyor Bayzer. Bununla birlikte önemli olan şeylerden biri de şu, hani doğa üstü yok, duyu üstü yok, deneyimi aşan hiçbir şey yok dediğimde aklınıza tanrı kavramı gelmiş olmalı. Hegel'in felsefesi ateist nitelikte de değil. Yani bundan ziyade tanrıyı varlığın bütünü olarak kavramıştı Hegel, Spinoza gibi. Çünkü Hegel metafiziğinin duyu üstü olanla, deneyimi aşan aşkın bir alanla hiçbir alakası olmadığını da ısrarla belirtti. O yüzden onların felsefeleri aslında tamamen doğalcı, naturalist. Onlar her şeyi doğa yasalarına dayanarak açıklamak suretiyle doğaüstü dediğimiz kavramı bütünüyle reddediyorlar. Buraya kadar anlattıklarımla birlikte Hegel'i soyut, tinci, metafizikçi, mistik görenler umarım birazcık utanmıştır. Ya da daha doğrusu şöyle diyelim. Eğer sizin için metafizik dediğiniz şey doğaüstü olanı anlamaksa Hegel kesinlikle bir metafizikçi değil. Ama metafiziği varlığın özü, esası, doğasını anlamak üzerine bir araştırma olarak görüyorsanız en alasından bir içkinlik metafizikçisi diyebiliriz Hegel. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. Podbe Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
O halde nedir bu Hegel metafiziği biraz daha anlat diyorsanız şuradan başlamamız gerekiyor. Metafizik nedir? En temelde çok basit bir şekilde ilerleyelim yine mutlağın bilgisi demek. Tamam, mutlağın bilgisi. Fakat Hegel mutlakla neyi kastediyor? Aslına bakarsanız Hegel mutlak şudur şeklinde net bir tanım vermiyor. Yine de başta Mantık Bilimi adlı kitabından yola çıkarak elbette neyi kastettiğini çıkarsayabiliriz. Onun Mantık Bilimi adlı kitabı varlığın genel özelliklerini anlatıyor. O yüzden onun mantık bilimi metafizikle aynı şey olarak kabul ediliyor. Yani lisedeki mantık dersinden dolayı P ise Q gibi bir şey geliyorsa gözünüzün önüne pek öyle bir kitap değil o. Mutlak nedir? Mutlak, var olmak ve kavranılmak için herhangi başka bir şeye ihtiyaç duymayan demek. Mutlak hem varoluşunda hem de özünde diğer tüm şeylerden bağımsız ya da koşulsuz olandır. Özünün zorunlu olarak varoluşunu gerektirdiği şeydir. Yani burası biraz ilginç. Varlık neden var diye bir soru soruyorsanız aslında soru çok da mantıklı olmuyor. Çünkü varlık kavramının özü onun varoluşunu gerektiriyor. O kendi özünden dolayı var. Varlık neden var? Çünkü kavram bu ya. O yüzden de mutlak derken Hegel'de kendisi dışında başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir bütünlükten bahsederiz. Haliyle ona aşkın, onun dışında hiçbir şey yok. Ama burası çok önemli. O böyle soyut ya da statik bir şey değil. O doğası gereği canlı bir kuvvete dayanıyor. Nesnel olan tek bir töz olarak kabul edilmeli. Bu ifadeler kimi hatırlattı? Yine Spinoza. 1800'lerin hemen başında bir Spinozacılık dalgası var. Heinrich Jacobi ve onun sayesinde dönen tartışmalar sayesinde Spinoza daha önce hiç olmadığı kadar popülerleşiyor. Bilim dışında bir din, dinin dışında bir bilim ortaya koyma ihtimali veriyor adeta. Hegel de bu Spinozacılık dalgasından esinleniyor ve hatta şöyle söylüyor. Kişi felsefe yapacaksa lakin önce Spinozacı olmalıdır. Schelling ve Hegel bu noktada aynı fikirdeler. Mutlak dediğimiz şey, töz dediğimiz şey olsa olsa Spinoza'nın tözü olur. Yani causa sui. Bu kısmı anlamayanlar hemen Spinoza bölümlerine dönebilirler. Biz burada mutlak dediğimizde evrenin nedeninden bahsetmiyoruz. Hani Tanrı evrenin nedenidir gibi bir ikilik var ya. Mutlak evrenin kendisidir diyebiliriz. Yani o bütünün kendisi. Şimdi madem ki o bütünün kendisi, dolayısıyla onun kendisi dışında bilebileceği, yönelebileceği hiçbir şey yok. O yüzden eğer ki burada bir bilmekten, bir bilinçten, bir hareketten, bir yönelimsellikten söz ediyorsam, kendisi dışında bir şeye yönelemeyeceği için kendi kendini bilmesiyle kendini deneyimlemesi ve düşünmesi anlamına gelecek. Ha tamam, varlık denen şey mutlak bir bütünlük. Bu hazır var ve kendini düşünüyor, kendini biliyor diyorsanız o da değil. İşte bu noktadan sonra özgün Hegel felsefesi başlıyor. Çünkü ben varlığın bütünlüğünden söz ettiğim noktada sanki antik Yunan filozoflarından Parmenides'teki gibi bir varlık var. Bu böyle sabit bir şey. O zaten verili gibi bir çağrışımı var değil mi? Bu en Hegelci olmayan şey. Çünkü Hegel'de verili hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani başlangıçta kavram bile yok. Hatta Hegel'de kavram diye bir kavram var demiştim. Yani bayağı kavram diyor ona. Kavramın adı kavram. Büyük harfle başlıyor mesela İngilizce metinde. O yüzden Hegel'in kavram dediği şey de mesela aklımda olan bir şey değil, soyutlama ile ulaşılan sabit bir tasarı değil, varlığın yapısına, kuruluşuna içsel bir şey. Süreç içerisinde kendini gösteren, kendini gerçekleştiren şeye kavram diyor. Süreçte kendini gerçekleştirerek gösteren bir şey. Hegel'i anlamanın bence en önemli kısımlarından biri tüm meseleyi oluş, devinim, edimsellik olarak görmek. Mutlak bile hali hazırda en başında verili olan bir şey değil Hegel'de. Mutlak yolun sonunda kendisi olacak şey. O yüzden Hegel felsefesinde her şeyi oluş üzerinden okumaya başladığınızda şöyle bir yere geliyorsunuz. Ki zaten kendisi de Heraklitos'tan almadığım hiçbir şey yoktur diyor. Yani Heraklitosçu adam. Ama hatırlayın Heraklitos'ta ne vardı? Bu oluşu ve hareketi yöneten bir logos vardı değil mi? Eğer bir hareket, oluş, devinim, süreçten söz ediyorsan bunun nasıl bir düzen olduğunu, nasıl bir belirlenimle hareket ettiğini de açıklaman gerekir. Yani tamam başlangıçta hiçbir şey yok, mutlak zaten devinen, oluşan bir şey ama iyi de etrafımda her şey kazara olmuyor. Değil mi? Sanki burada işleyen bir plan varmış gibi. Bu nereden geliyor? İşte bu kısımda da Hegel'de Aristoteles etkisini görüyoruz. Aslında burası Hegel'in Spinoza'dan ayrılmaya başladığı yer. Hatta burası o kadar önemli bir ayrım ki Spinoza Hegel'i okusaydı Hegel'e asla bir Spinozacı demezdi. Spinoza'da doğa, varlık, tanrı, mutlak her ne derseniz deyin mekanistik. Tıpkı dişliler ve çarklılar gibi. A, B'yi etkiliyor, B, C'yi etkiliyor, C, D'yi etkiliyor. Yani bir nedensellik dizisi var değil mi? Etki tepki süreci var en basit haliyle. Deneyimlediğimiz bir sonuç gibi gözüken her şey aslında kendisinden önceki nedenin sonucu ve başka bir şeyin de nedeni olacak. Bu sürecin her bir adımı biri diğerini gerektirse de önceden belirlenmiş bir tasarıya doğru gitmez. Yani bu süreçte Spinoza'da bir amaç yoktur. Bu ilerleme, nedensellik ve amaçlılık meselesini bizim için daha tanıdık bir örnek üzerinden açmak istiyorum. Evrim kuramı. Bir ara Darwin'in evrim kuramının felsefedeki etkileri üzerine çalışırken şöyle bir not okumuştum. Darwin, türlerin kökeninde evrim yani evolution kelimesini kullanmak istemiyor başlangıçta. Gerçekten ironik tarihsel bir anekdot. Çünkü evolution kelimesinin anlamlarından biri katlı olanın açılması. Katlı olan bir şeyin açılması ne demek? Deneyelim. Bir rulo düşünün. Kare kağıtların üst üste katlandığı ama hepsinin bütün olduğu bir şey düşünün. Kapalıyken aslında bütün hali içeride resim olarak var değil mi? Yani ne olacağını, detayları, düzeni aklı içeriyor. Ama parça parça açılıyor, oluş içerisinde kendini serimliyor. Darwin'in evrim teorisi ise bunun karşıtı. Katmat yok orada. Yani başlangıçta var olan süreci belirleyen bir tasarım yok. Nehir yatağı gibi sürecin içinde aktığı bir yol yok. Mekanik ilerliyor, bir amaç yok. Evrim süreci en sonunda nereye gidecek bilmiyoruz. Çünkü başlangıçta bize verili bir tasarı yok. İşte bu yüzden Darwin'in evrim teorisini kabul ettiğinizde insanın evriminin ne şekilde sonuçlanacağını bilen bir tasarımcı olmaz. Burada önceden bir tasarım yok. İşte Spinoza'da tam olarak böyle. Biz buna determinizm, belirlenimcilik ya da mekanik nedensellik diyoruz değil mi? Şimdi asıl farka geliyorum. Aristoteles esintilerini gördüğümüz Hegelci anlayış ise determinizm değil, erek bilimci determinizm. O baştaki erek bilimci önemli bir fark. Çünkü burada sürecin başında bir erek, bir amaç var. Yani bir süreç kendi kendini inşa ediyor. Kat kat kat kat olanlar açılıyor ama bu kat kat kat açılmalar kaba deterministik bir şekilde olmuyor. Sürecin başında, sürecin sonunda ne olacağı var. Sürecin sonundaki tasarıya göre açılıyor bunlar. Bu noktada da şunu düşünün. Mesela bir ev yaptıracaksınız. Ne yaparsınız ev yaptırırken? Doğrudan inşaat işçiler gider, her biri bir şey ekler ve sonrasında da kendi kendine ev olmaz değil mi? Önce bir mimar evin planını çizer. Ev bittiğinde neye benzeyeceğini biliriz. Evin bir tasarımı vardır. Evin planı, ev tasarısı o evin yapılış sürecini açıklar der erek bilimci determinizm. İşte bu yüzden Schelling ve Hegel'de de oluş salt mekanik olarak ilerlemiyor Spinoza'da olduğu gibi. Sürecin kendisinde ortaya çıkarmak üzere hareket ettiği bir amaç var. Hegel felsefesinde anlamak konusunda önemli olan ikinci şey bu. Birincisi neydi? Başlangıçta verili hiçbir şey yok, oluşun olduğu, oluşun hüküm sürdüğü bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla potansiyel olarak var olan bir tasarıyı edimselleştiriyor süreç. Yani tasarıyı gerçekleşmek adına ilerleyen bir gelişim, açımlanış sürecinden bahsediyorum. O yüzden Hegel'in mutlak dediği varlık şöyle bir şey değil. Bir yerde o bekliyor beni karşıda, ben ilerleyerek ona ulaşmaya çalışıyorum. Ondan bahsetmiyor. Mutlak zaten en başında bir potansiyel. O henüz edimselleşmemiş. Mutlak dahi tam olarak yok, o potansiyel olarak var. Kendini bu süreç içerisinde gerçekleştirecek. Yani süreciyle birlikte mutlak kendi olmaya doğru gidiyor, kendini gerçekleştiriyor. Bu noktada mutlak kendi olma imkanlarınız üzerinden düşünebilirsiniz belki de değil mi? Yani ben her şeyi yapmaya elverişli değilim. Mesela bir balerin olamazdım veya bir soprano olamazdım. Bazı imkanlarım vardı. Doğduğum anda bende böyle katı belirlenmiş çizgiler değil de kesik kesik çizgiler halinde bir potansiyel vardı ve yaşamım da o potansiyelin kendisini serimleme süreciydi. O yüzden Hegel'in mutlağı potansiyel olarak var olan bir şey. Var olan şeyin süreç içerisinde dışarıdan bir müdahale olmaksızın kendi kendisini oldurduğunu görüyoruz. Ve bir noktada bu süreç öyle bir yere geliyor ki kendisi olmayan hiçbir şey kalmıyor. İşte o noktada mutlak oluyor. Bu o yüzden şöyle de diyebiliriz, onun özü kendi etkinliğinin sonucu olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden de Hegel felsefesinde kavram bile her zaman potansiyel ve edimsel olana yönelik. Yani gerçeklik kazanan varlık, kendini belirleyen rasyonel bir süreçten söz ediyoruz. O yüzden oluşu baz alan ama bu oluşu baz alırken de kendi kendisini gerçekleştirmeye doğru giden organik bir doğa kavrayışından söz ettik. Şimdi ben bunları söyledikten sonra bu bölümü bitirmeden önce bir şey daha işaret etmek istiyorum. Ben burada organik bir doğa kavrayışı falan dediğimde gözünüzün önüne bayağı fizik dünya gelebilir. Yine çok ünlü Hegel yorumcularından biri olan Hippolyt, organik bir yaşam düşüncesine daha fazla önem veren Schelling'in aksine Hegel'de ana temanın tin kavramı olduğunu belirtir. Yani aslında Hegel'de organik doğanın tarihinden bahsetmiyoruz. Aa, bu Hegel'de jeoloji karşıtıymış canım diyorsanız hayır. Çünkü tarih derken de ondan bahsetmiyor. Yani doğanın tarihinden bahsetmiyor. Ne demiştim? Her kavram Hegel'de farklılaşıyor. Burada gelişiminden, açılmasından söz ettiğimiz şey, kendini deneyimleyerek edimselleştiren şey tin. Ya da Hegel felsefesinin terminolojisine uymamız gerekirse Geist. Elbette Hegel'in doğa felsefesi konusunda şunu söyleyebiliriz. Yani burada düşünce kendisini maddi bir yaşamda gerçekleştirir. Hala bir doğaüstü yok ama biz burada ağacın, nesnenin, doğanın kendisini açmasından, kendini gerçekleştirmesinden başka bir şeyden bahsediyorum. Doğada var olan her şey potansiyelini gerçekleştirmek üzere gelişir, değişir, dönüşür dersem dersiniz ki bir taş da mı? Yani potansiyelini gerçekleştirmek için değişiyor, deviniyor dersiniz değil mi? O yüzden Hegel burada şöyle bir şey söylüyor. Maddenin özü yer çekimidir ama tinin özü özgürlüktür. Biz burada maddenin kendi kendisini gerçekleştirme sürecinde potansiyel olarak var olan bir şeyi aşması ya da yer çekiminden bir noktada kurtulması gibi bir şeyden söz etmiyoruz. Hani Hegel zırva argümanının dayandığı kısım var ya, bu mantıksal bir çelişki demişti Şengör. Her şey olmadığı başka bir şeye dönüşüyor. A nasıl hem A olup hem A olmaklıktan çıkıp B olabiliyor? Burada bir çelişki var. Her şey kendini aşıyor. O zaman taş da kendini aşsın. Hegel saçmalıyor derseniz hayır, o öyle değil. Hegel'in iddiası bu bile değil. Ne demiştik çünkü? Maddenin özü yer çekimidir, tinin özü özgürlüktür. Biz burada maddenin kendisini gerçekleştirme sürecinden bahsetmiyoruz. Tinin kendisini gerçekleştirme sürecinden bahsediyoruz. Ve tin ve madde de birbirlerine karşıt anlamda kelimeler değiller. Burada da şeye benzetebilirsiniz. Yani tin derken İslamiyet'teki ruh gibi bir şeyden bahsediyorum. Evet, bir madde var, bir de ruh var. Ruh kendini açımlıyor ve gerçekleştiriyor diyorsanız öyle de değil. Çünkü maddi olana karşıt anlamda kullanılmaz tin kavramı Hegel'de. Maddi olan ile ilişki içerisinde, bir dünya içerisinde kendine yer edinen ve bu ilişkiler bağlamından kendi anlamını kazanma olanağına sahip, devinen, gelişen, canlı bir varlıktan söz ediyoruz. O yüzden bahsettiğimiz şey doğal, fiziksel yaşam değil de yaşam bilincinin tarihi olarak tin. En sevdiğim alıntılardan birini paylaşacağım, belki daha açık olur. Yaşam bilinci, yaşamın kendisinden oldukça farklıdır. Yaşamın hakikatini ama sadece insan deneyiminde gerçekleşebilen bir hakikati oluşturur. İnsani bilinçle bütünleştiğinde yaşamın uğrakları tarih formunda gelişir ve insani bilinç akışında kendi özdeşliğini keşfeden mutlak öznedir. İlk cümleye dönelim. Yaşam bilinci yaşamın kendisinden oldukça farklıdır. Acayip güzel bir ifade. Toplumların bilinci, özgürlük bilincinde yaşanan bir ilerlemeden söz ediyoruz burada. Doğa derken fizik doğadan değil de onun üzerindeki o organik yaşamdan ve yaşamın bilincinin artışından, gelişmesinden, yükselmesinden. Çünkü zaten Hegel'in tin dediği şey kendisini tarih, devlet olarak dışa vuruyor. Hatta şöyle söyleyelim, tin eşittir bizim tarih olarak adlandırdığımız şey. Bize tarih olarak görünen şey tin. Dünya tarihine baktığımızda burada sadece jeolojideki gibi çağları görmüyoruz. Hayatın tarihini de görmüyoruz. Yani böyle olayların ard arda yazıldığı bir disiplin görmüyoruz. Aynı zamanda orada bilincin, öz bilincin ve özgür iradenin geliştiğini görüyoruz Hegel'e göre. O yüzden o şunu söylüyor. Dünya tarihi özgürlük bilincinin gelişiminden başka hiçbir şey değil. İşte bu mutlağın özgürlük bilincinde yükselerek aşama aşama kendini gerçekleştirdiği sahneden söz ederiz. Bunu temellendirmek için de şöyle bir şey yapıyor Hegel. İnsanlık tarihinde geriye dönelim mesela. Önce teokratik toplumlarda Tanrı'nın boyunduruğu altında yaşayan özgür olmayan bireyler var. Sonra köleliğin yaygın olduğu toplumlar var. Akabinde özgürlük eşitlik mottosuyla ihtilale kadar ulaşan bir ilerleme var. Yani Hegel tarihe baktığında ilerleyen ve özgürlük bilincinin kademe kademe kendini serimlediği bir şey görüyor. Ve bu kademe kademe kendini serimlemeden sonra aslında o kendisi oluyor. Yani bunu biraz şey gibi düşünmek gerekiyor. Daha politik açıdan okumak lazım. Özgürlük bana verili olan bir şey değil ya. Bu benim kademe kademe bilincin yükselmesiyle en sonunda sahip olduğum şey. Ama en sonunda sahip olacağım halde bende başlangıçta özgürlük dediğim bir fikir var. Meseleyi biraz bu açıdan da okuyabilirsiniz. Tabii burada bireysel değil kolektif bir çabadan bahsedecek ama oraya girmiyorum şu an. Bahsettiğimiz bilincin kendi yetersizliğini fark etmesi, evrelerden geçmesi ve sonrasında mutlak bilginin bakış açısına doğru ilerleyen bir süreç olması. Yani kendini ve kendi olmayanları sürekli deneyimleyerek geliştiriyor, yükseliyor ve süreç sonunda kendisi oluyor. İşte bu kendisinin olduğu yerde mutlak bir özgürlük hali ve biz de bu sürece tarih adını veriyoruz. Bölüm burada bitiyor. Tabii burada şunu söylemek lazım. Peki bu hareket yani bu süreci inşa eden şey ne? Yani bu süreç nasıl kendi kendine doğru gidiyor değil mi? Oradaki kuralı bulmanız lazım. Heraklitos'ta bu kural Logos'tu. Hegel'de ise bu kural diyalektik. O yüzden gelecek bölümde de diyalektik nasıl sandığımız bir şey değil ondan bahsetmek istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Baş ağrınız için üzgünüm. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.